Ayrım 11.
Serin havayı yakalamak istercesine uzanmış, soğuk bir duş özlemi içinde akımı yüzlerine tutmaya çalışan bir sürü el görüyordum. Kendimizi aydınlık ortamda çıplak bulunca utandık. Ingeborg'un yüzü ve boynu isilik içinde önceden hiç konuşmayan yaşlı kadının yerinde şimdi file atletli, şişmanca bir erkek oturuyordu. Buna şaşacak gücüm yoktu. Hava çabuk serinlemiyordu. Hemen giyinmek istemiyordum. Yana doğru döndüm. Perdenin arkası aydınlık görünüyordu. Fakat henüz güneş doğmamıştı. Artık çıplak kalmanıza gerek yok diye Kaptan Yezid'in sesi hoparlörden duyuldu. Lütfen medeni insanlar gibi gene giyinin. Ne yazık ki hoparlör gene işliyor diye düşündüm. Fakat bu defa Yezid lütfen demişti. İlk defa lütfen diyordu. Kir içinde kalmış, ter kokan bluzuma uzandım. Diğer yolcular da kıpırdanıp elbiselerini üzerlerine geçirdiler. Fakat hareketlerimizde ters bir şey, bir hata var gibi geldi bana. Tam bluzumu iliklerken yaptığımız aptallığı anladım. Bizim giyinmememiz gerekirdi. Aksine iyice soyunmalıydık. Sütyenleri, kilotları da çıkarmalıydık. Çıplaklığımızı sergilemeliydik. Göğüslerimizi titretmeli, edep yerlerimizdeki tüylerle kışkırtıcı olmalıydık. Böylece bu delikanlıları dize getirebilirdik. Bol ışık altında bizi yarı giyinik görmekle bile titremeye başladılar. Lütfen diyorlardı. Hele bir de göbeklerimizi görseler. Bu elebaşı beyin baştan çıkmak gibi bir korkusu olmasın. Belki de karşısında 10, 20, 30 tane genç kadın, üstelik aralarında çoğu beğenilen sarışın güzellik kraliçesi adayları vardı. Elini uzatsa tutabileceği yakınlıkta görünce Blue çağı problemleri depreşir ve düşer bayılırdı. Çıplaklık elimizdeki tek silahımızdı. Ancak iyice soyunarak güçlü duruma geçebilirdik. Bu kan dökücü savaşçıları yumuşatabilmek, üniformalarından sıyırmak, silahlarını bıraktırıp yenmek için başka çaremiz yoktu. Eğer onlar kendiliklerinden gelmezlerse, biz çoğunlukta olduğumuza göre bu çocukları biz kolayca alt ederdik. Fakat iki kız ne olacak? Asık suratlı 31 numara ile sevimli 28 numara. Onlara yetecek kadar da erkeğimiz vardı. Boy boy güneşten yanmış genç adamlar. Bu asi kızları baştan çıkarmak herhalde onlara zor gelmezdi. Ama kızların ne yapacağı pek bilinmez. Önlerinde bir kadının yattığını gören bütün askerler silahlarını bırakıverirler. Ama kadın askerlerin böyle bir fırsat karşısında ne yapacağı bilinmez. Onlar daha dirençlidir. Hiç değilse bir kere denemeliydik. Hep böyle ezilmiş, utançla emirlere uymamalı. Aksine tam tersini yapmalı. Neyimiz varsa göstermeli, sunmalı. Zaten başka bir şeyimiz yok ki. Bu terbiyesiz adamlardan neden utanıyoruz? Neden uçakta olduğumuz için plajda olduğumuzdan başka türlü davranıyoruz? Herhalde genç yolcuların çoğu sıcak kumlarda çıplak olarak yan yana uzanmakta bir sakınca görmemişlerdi. Ama niçin şimdi bu sıcak uçakta bunu yapmıyorlardı? Burada utanıyorduk. Burada hemen emre uyuyorduk. Ben bile. Hem de ben bile. Neden böyle davrandığımı anlamıyordum. Şans kaçtıktan sonra bu hapishanede daha uzun süre kalmaktansa iki erkekten daha hoş olanını, Günther veya Geralt adını vermek istediğim adamı seçeceğime ikna ettim kendimi. Ama artık bunun bir anlamı kalmamıştı. Fırsatı kaçırmıştık. Kendi gönül rızamızla kuvvete teslim olmuştuk. Kurbanlığa hazırdık, takasa hazırdık, ölüme hazırdık. Biz hepimiz aptaldık, aptal. Put your hands up. Kaptan koridorun ortasında duruyordu. Elleri ensesindeydi. Yüzü solgundu, sakindi. Yezid'den bir baş daha uzundu. On your knees. Ağır ağır kaptan diz çöktü. Tabanca onun başını izleyerek aşağı doğru iniyordu. Şimdi artık oturduğum yerden silahı göremiyordum. Dinleyin baylar bayanlar. Dün gece çektiğiniz sıkıntının sorumlusu yalnızca bu adamdır. İşte bu işin tek sorumlusu yerde diz çöküyor. Kaptanınız bir hain. Dışarıdakilere bilgi sızdırmış. Kabul ediyor musun? Evet. Daha yüksek, daha yüksek. Duydunuz, kabul ediyor. Şimdi bütün yolcuları orduda eğitim gördüğünü anlatacaksın. Evet. Ve bize yakıt getirmek için gelenler senin ordudan arkadaşlarındı, değil mi? Kabul ediyor musun? Hayır. Yalan söyleme sersem. Kabul ediyor musun? Hayır, onlar şirketimizin adamlarıydı. Pekala, orduda neler öğrendin göster bize. Ayağa kalk. Geriye dön. İleri marş. 1, 2, 3, 4, 1, 2, 3, 4. Yezid onu yürütüyor, azarlıyor, ihaneti hakkında sorular soruyor, nerede, ne zaman diye bağırıyordu. Niçin bu kadar kızdığını bilemiyordum. Birkaç kere Loderkrüger önümüzden gelip geçti, kendinden emin bakışlarıyla yolculara güçlü olduğunu anlatmaya çalışıyordu. Silmemişti. Cevaplarını tok bir sesle veriyordu ve bu saçma gösteriye karşı direnmiyordu. Sakin ve kararlıydı. Alçaltılmak, korkutulmak istendiğini fakat zaferin kendinde olacağını biliyordu. Çünkü kendisine ihtiyaç vardı. Belki de içinden korkusundan ter döküyordu. Fakat koridorda yürüyüşüyle bize yalnızca cesaret aşılıyordu. Yezid bunu fark etti ve daha çok bağırmaya başladı. Küfrediyordu ve aklına hep o aptalca talim sayılarını sıralamaktan başka bir şey gelmiyordu. 1, 2, 3, 4. O sırada ön sıralardan birisi ayağa kalktı. Benim biraz bacaklarımı hareket ettirmem gerekiyor. İlk sıraların birinden subay olduğunu belli eden bir ses. Yaşlı bey herhalde kaptanın arkasına takılıp yürümeye heveslendi. Birisi onu yerine oturtmaya çalıştı. Ne yapıyorsun sen delikanlı, bırak beni. Bir çekişme oldu. Yezid ve ötekiler yetiştiler ve ihtiyarı yerine ittiler. Fakat o susmuyordu. Ben ne zaman istersem dolaşırım. Siz burada bana emir veremezsiniz. Bana veremezsiniz. Neredeyiz biz? Burası neresi? Nine, sen ne diyorsun bu işe? İhtiyar adamı nihayet yerine oturttukları zaman Yezid'in kaptanı olan ilgisi azalmışa benziyordu. Nobody is allowed to speak with him, okay, diye bağırdı ve ona bir yer gösterdi. Perdeler inik olduğu halde güneş ışığı uçağın içini iyice aydınlatmıştı. Doğal ışık insanı daha çok yoruyordu. Isı yeniden dayanılır dereceyi bulmuştu. Yolcular yorgun, bitkin, büzülmüşlerdi ve geçirilen gece yaşanan korkunun kaptan ile kapteyn arasındaki güç gösterisi kadar önemli olup olmadığını bilemiyorlardı. Çevremdeki yüzler ne kederli ne korkmuş görünüyorlardı. Sadece boş, anlamsız ve sıkıntılıydılar. Hele makyajlı olanlar iyice bozulmuşlardı. Uzamış sakallar erkeklere bir yalnızlık, derbederlik havası vermişti. Saçlar yağlanmış, yapış yapıştı. Boyunlar isilik içindeydi. Canlı, hareketli, hemen konuşacak bir söz bulan Ingeborg Wendland'ın gözlerinin feri sönmüştü. Ürkek ürkek bakıyordu. Teninin yanıklığı bile bir gece içinde uçup gitmişti. Birbirinden uzakça duran gözleri yüzüne bir çaresizlik ifadesi veriyordu. Tatilde kazandığı enerjiyi onun da tükettiği belliydi. Dün örnek biçimde bakımlı olan teni şimdi solgun, hastalıklı bir renk almıştı. Beni en çok korkutan benim de diğerleri gibi görünüyor olmam düşüncesiydi. Ne ölü ne diri. Hala oturduğum yerdeydim. Yolcu listesinde hala ismim Mrs. Bolander diye yazılıydı. Fakat burada oturan sadece bedenimdi. Koltuğa yapışmış ve her türlü canlılık belirtisinden arınmış hasta bir beden. Eskimolar fokları öldürmeden önce nasıl kemik iliklerini emerek boşaltırlarsa, benim de öyle iliklerimi boşaltmışlardı sanki. Bunu yaparlarken canım bile yanmamıştı. Beynimle vücudum arasındaki bağlantı kopmuştu, artık bir sıkıntı duymuyordum. Kaptan Kruger'e acımıyordum, kurtuluş umudu beslemiyordum. Bütün beklentilerimden, bütün korkularımdan uzaklaşmıştım. Bu gece çok müthiş bir olay geçmiş olmalıydı. Ölmemiş olduğumu varsaysam bile ölümü en azından bir parçasını arkamda bıraktığımı biliyordum. Onu aşmıştım. Bütün zorlanmalardan ve korkulardan sonra şimdi öyle bir durumdaydım ki, şimdiye kadar sürdürdüğüm yaşamla hiçbir ilgisi olmazdı. Rahat bir aldırmazlık içinde yüzüyordum. Kahvaltı verildi. Yapış yapış olmuş ekmeği, lezzetli lastik benzeri peyniri, çok tatlı kırmızı marmelatı küçük lokmalar halinde tadını çıkararak yedim. Yabancı bir ülkeden bir hoş geldin yemeği. Kağıt peçeteler üzerindeki yazı, paket kağıdı ve yemek kutuları üzerindeki yazılar bize bunların geldiği yer hakkında bir bilgi veriyordu. Garip bir isim. Airport Dubai. Bu bilinmeyen yerde, gerçi bütün bir gün ve bütün bir gece kalmıştık, görünen bir havaalanı, gelen giden yolcusu olmayan bu yer, uydurulmuş bir yerdi. Ancak öteki dünyayı belirlemek için bir şifre olabilirdi. Kahvaltı etli canlı Arap işçiler tarafından değil de meçhul ilahlar tarafından bağışlanmış gibi geliyordu. Gerçek dışı bir takım hayallerle uyuklama arasında bir havaya girmiştim. Kahve yorgunluk sersemliğimi daha da arttırdı. Korkunç olan şeylerin artık geride kaldığına emindim. Korkacak hiçbir şey yoktu ve ben de artık korkmuyordum. Savaş durumu, ateşkes hali, silahların susması. Avukat yardımcılığı sınavına girmek üzere tahta bir sırada oturmuş bekliyorum. Sınav hocası beni bir dişçi koltuğuna oturtuyor ve şöyle bir şeyler soruyor. Taşınabilir mallar üzerindeki mülkiyet hakkı, hukuk dışı başka hangi yolla elde edilebilir? Sorunun cevabını bilmiyorum. Sınavı alan kişi kızıyor, sesini yükseltiyor, bağırıyor, uyanıyorum. Yezid yanı başımızda durmuş, yaşlı beye benimle yer değiştirmesini emrediyordu. Yezid'in gözüne bakmadan küçük eşyalarımı topladım, bloknotu, gazeteyi, kilotlu çorabımı, kazığımı alıp yer değiştirdim. Yaşlı bey özür dileyerek kendisini Bay Walter diye tanıttı. Bloknotu küçük fileye sığdırmak zor oldu. Yazı yazmak diye aklımdan geçti. Oturup her şeyi yazmalı. Kendimin ve diğerlerinin başına gelen ne varsa bir bir kaydetmeli. Gözlemlerimi not etmeliyim. Ancak yarım sayfalık bir yazı vardı bloknotta. Ne olduğunu bile unutmuştum. Fakat daha 99 boş sayfa ve bir tükenmez kalemim vardı. 2 gün bu bloknot elimin altında durmuştu. Ve bunu yapmak benim aklımın ucundan geçmemişti. Ne güzel bir imkandı. Önümde bir hazine vardı. Meşgul olurdum, oyalanırdım. Bir şeyler yazardım. Mektuplar, rüyalarım, avukat yardımcılığı imtihanının öyküsü. Hayır, oyalanmak için değil. Daha iyisi günlük tutmaktı. Her zaman ele geçmez bir fırsattı. Öteki dünyadan bir protokol. Belki ölümle yaşam arasındaki bulanık ayıklığı yazarak kavrayabilirdim. Önce kaptan ile kapten arasında geçen olaydan başlayıp bazı cümleleri not etmeye niyetlendim. Yok olmaz, çok zor, çok tehlikeli. Çok daha kolay bir şeyle başlamalıyım. Örneğin kahvaltıdan. Neler vardı, paket nasıldı, ne kadar sürede yedim, hangisi hoşuma gitti, niçin, en çok nereye baktım, tepsiye mi, önümdeki koltuğa mı, yanımdaki kadına mı, onun uzun sivri tırnaklarına mı, öteki insanların saçlarına mı ve bana kim baktı. Bütün bunları yazabilirdim fakat bloknota alıp başlamaya çekiniyordum. Birinin kalem kağıda sarıldığını gören korsanlar bunu bir saldırı veya direniş olarak kabul ederlerse ne olur? Aptal ve saf görünmek yeterli olur mu? Denemek gerek. İfadeyi de hazırlamalı. Bu sadece bir mektup, bir vasiyetname. Gizli bir iş yapıyormuş görüntüsünü vermemeli. Kendi halinde sakin sakin yazmalı. Birinci mevkiyi ayıran perdenin ardında bir hareket. Yezid ortaya çıktı. Ladies and gentlemen, we are happy to celebrate the birthday of our Iris Anita. Kötü bir takdimci gibi sırıtıyordu. Hafifçe eğilip yana çekildi ve perdeyi tamamen açtı. Kestane rengi saçlı hostes göründü. Elinde üzerinde bir sürü mum yanan kocaman bir pasta taşıyordu. Uçağın ortasına kadar yürüdü, döndü ve mumları üfledi. Gücü tükenmiş gibiydi. Pastayı eğri tutuyordu. Birkaç yolcu alkışladılar. Baylar, bayanlar, hostesimiz Anita'nın doğum gününü kutluyoruz. Hepiniz doğum günü partisine davetlisiniz. Size pasta ve şampanya dağıtmaktan mutluluk duyarız. Yeniden alkışlar. Şampanya diye bir kadın seslendi. Yaşasın diye arkalardan bir erkek sesi geldi. Koridor üzerindeki yeni yerimden her yeri daha iyi görüyordum. Hostes Erika pastayı küçük parçalara bölüyordu. Jut da parçaları kağıt peçeteler üzerinde önce çocuklardan başlayarak servis yapıyordu. Sonra içkiler dağıtıldı. Belki gerçekten şampanyaydı. Büyüklerin hepsine dolu birer plastik bardak. İçmek için. Kapteyn'in herkesin bardağını aldığına emin olduktan sonra bardağını kaldırmasını ve konuşmasını bekledik. Yaşasın Anita. Anita ile kadeh tokuşturdu. Bizler de mutluluk diledik. Ingeborg bardağını bana doğru uzattı. Büyük bir dikkatle tokuşturduk. Önce küçük bir yudum tattım. Yabancılaştığım, kabarcıklı, yakıcı lezzeti hoşuma gitti. Fakat asıl güzel olan içkinin buz gibi soğuk olmasıydı. Daha uzun yıllar hosteslik görevinizi başarıyla yerine getirmenizi dilerim. Yezid hosteslerin ses tonunu taklit ediyordu. Doğum günü şerefine patlayıcıların bağlantılarını keseceğim. Bu sözler tercüme edilince hepimiz yaşasın diye alkış tuttuk. Yezid birinci mevkiye geçti ve orada bir şeyler yaptı. Bu artık bir işaret demekti. Bir işaret. Belki de hükümet ultimatum sona ermeden istekleri kabul etmiş, takasa razı olmuştu. Şefin bu kadar keyiflenmesi için başka sebep olamazdı. İçkimden ikinci büyük yudumu aldım, dilimin üzerinde gezdirdim, ağzımın içinde dolaştırdım ve herkes gibi neşelenip keyiflendim. Küçük bir parti başlamıştı, bir farkla. Hepimiz yerlerimizde oturuyor, yalnız yanımızdakilerle kadeh tokuşturuyor ve yalnız tek bir yöne bakıyorduk. Yezid gene geldi ve eğilerek alkışlara bir selamla teşekkür etti. Baylar, bayanlar, patlayıcıların bağlantıları kesilmiştir. yeniden alkışlar ve yaşa sesleri. Ama yalnızca 5 dakika için. Üzüntüsünü belirten bir halde gülümsedi. Olacağı buydu diye düşündüm. Ingeborg'un kağıt peçetesi dizlerinden kayıp düştü. Yolcular dehşet içinde susup kaldılar. Ingeborg'un gözleri dolu dolu. Ben de hayal kırıklığına uğramıştım ama benim hayal kırıklığımın daha büyük de olabileceğini hissediyordum. Gene her şeyden uzaklaştığımı görüyordum. Bu saatler içinde tutsaklıktan çok gözlemci rolüne bürünmüştüm. Hala yazmak niyetindeydim. Şimdi doğum günü partisi öteki olayların önüne geçmişti. Olaylar birbirini izliyordu. Artık onları birbirinden ayıramıyordum. Anında önüne geçilmez, çılgın şeyleri kavramak zordur. Şu adamı bile anlamak mümkün değildi. Az önce birini öldürmeye kalkıyor, az sonra pastalar, içkiler dağıtıyordu. Dün kadınları dövmüştü, nutuk atmıştı, sonra bizi öldüresiye terletmişti. Bir yandan da oksijen tüpleri getirtmişti. Bugün kaptanı öldürmekle tehdit etmiş, ardından soğuk içkili bir doğum günü partisi tertiplemişti. Önce baş aktörümüzün çizgilerini belirtmeye, sonra uçaktaki olayları sıralamaya karar verdim. Yezid'in plastik bardağı elinde nasıl ezdiğine dikkat ettim. Bu arada bardağa hiç bakmıyor, şerikleri ile konuşuyordu. 22 numarayı yeniden dinamite ateşlenecek hale getirmesi için yolladı. Yezid'in konuşmasını duyuyordum. Dünkü konuşmasını, sözlerini değil ama ses tonunu. Yarasından başka bir şeyden söz edemeyen bir yaralı gibi homurdanışını. Hep yakınma hareketleri ile aynı yeri gösteriyor, onu kendisi için bir belirti gibi görüyordu. Onu ilgilendiren yarasının iyileşmesi değildi. Yarayı açık bırakıyor, yaşamak için sancı çekmesi gerekiyordu. Ailesinden ve kendisinden söz ederken emreden ses tonunu değiştirmişti ve bu yüzden korku salmamıştı. Olsa olsa yarası azmış, kokmuş bir hasta karşısında duyulan korku olabilirdi. Acısını açıklamıştı ama her kelimesiyle bir ikazda bulunmuştu. Yanıma fazla yaklaşmayın. Kimseye bulaştırmak istemediği için mi? Neden onun acısını paylaşmak isteyen herkesi tekmeliyor, vuruyor, dövüyordu? Konuşmasında sadece iyi ve kötü, dost ve düşman, iman edenler ve iman etmeyenler vardı. Bu adamı anlamak için ikiliye duyduğu bu acımasız tutkusu belki bir anahtar olur diye düşünüyordum. Her şeyi ikiye ayıran bir görüş, ya o ya bu. Onun mantığına göre imanlılarla imansızlar arasında sonsuz bir savaş vardı. Bir savaş mantığı, bir savaş dini. Bu mantığı kullanıyordu. Bu kaçırma olayını ancak bu mantık açıklayabilirdi. Bu genç Filistinlilerin kendileri de aileleri de gerçekten iddia ettiği gibi sürülmüş olabilirlerdi. Onlara, kabahatsiz insanlara saldırma hakkını bulma gücünü savaş inançlarından başka ne verebilirdi? Tatil süresi içinde binde bir rastlantı ile bizim gibi güzellik yarışmasından, hava değişiminden, flört etmelerden dönmekte olan küçük imkanlarını bir araya getirerek yapabildikleri Mallorca tatilcisi Almancıları kendi sorunlarının kıskacını almaktan ne anlıyorlardı? Bütün bunların onların değil benim sorunum olduğunu biliyordum. Onlar bir savaş sürdürüyorlardı. Onlar için yalnız emir, hedef ve strateji mevcuttu. Biz istediğimiz kadar düşünce üretebilirdik. Savaş sürdürmeyenlerin, savaş istemeyenlerin ve bir savaş durumunda bulunduğumuzu kabul etmek istemeyen bizlerin işiydi düşünmek. Elebaşı kolunu Hydron adını taktığım genç kadının omzuna atmıştı ve yolcuların başları üzerinden bakışlarını gezdiriyordu. Biz bu bakışlar altında siniyorduk. En sakin zamanda bile o hep kuşkuluydu. Son 48 saat içinde onun bir yerlerde uyumadığından emindim. Hostesler pasta servisini toplarken Yezid onlara kendi hizmetçileriymiş gibi bakıyordu. Birden uçağın arka taraflarında bir hareketten huylandı. Kolunu kızın omuzundan çekip elini tabancasına götürdü. Gömleği kıpkırmızı parlıyordu. Göğsündeki Che Guevara'nın bir gözü bir kırışığın altında kalmıştı. Siyah beyaz çizilmiş bu surat ne dost ne düşman bir ifade taşıyordu. Neden bu resim örnek alınmıştı? Yezid olduğu yerde duramıyordu, sinirliydi. Gelecek fırtınayı bekliyordum ama artık ondan korkmuyordum. Çünkü nasıl olsa kızgınlığının bir ara bana da yönelebileceğine kendimi hazırlamıştım. Koridor başında oturan bu işe daha da yakın demekti. Korkmuyordum ve bu korkusuzluğun benim için daha da tehlikeli olacağını hissediyordum. Korkmasam bile ona korkuyormuş gibi görünmeliyim diyordum. O zaman bana aldırış etmez. Çünkü onun istediği insanların kendisinden korkmasıydı. biz ondan ne kadar çok korkarsak o kadar memnun oluyordu ve o zaman daha az saldırıyordu. Sakin geçen anlar onun için en tehlikelileriydi. Şimdiye kadar olmadığı şekilde korkunun dozunu yükseltmesi gerekiyordu. Yüzümüzde korku izlerini göremeyince huzuru kaçıyordu. Bizim korkumuzla besleniyordu. Fakat beklentisinin ne olduğunu yüzünden anlamak mümkün değildi. Bir yenilginin mi, bir takasın mı, kendinin veya bizim ölmemizin mi hesabını yaptığı belli olmuyordu. Birden sonucun onun için hiç önemli olmadığını fark ettim. Onun için olay önemliydi. Cesurca bir eylem veya cesurca bir ölüm. Fakat yeniden bir çocuğa yaklaşıp da maskaralıklar yaparak onu güldürmeye çalışınca bu düşüncemin de doğru olduğundan kuşku duydum. Ingeborg tuvaletten döndü. Berbat, günüm gelmiş, şaşacak bir şey yok. Haplarım el çantamda kaldı. Ben iyi ki o işi daha yeni atlattım. Bir de o dert çıkmayacak. Belki çoğu kişi için hapların da bir yararı olmazdı. Geçirilen onca heyecan bile kanamaya sebep olabilir. Ingeborg beni tuvalete gitmemem için uyardı. Dayanılmaz şekilde pis kokuyormuş. Önümüzdeki sıradan bir adam bir sigara istedi. 28 numara dileği yerine getirdi. Adamı da arka tarafa göndermedi. Adama çakmak tuttu ve bu sırada bomba avucunun içindeydi. Baş parmağı ile çakmağı ateşlerken bombanın fitili küçük parmağının yanında sallanıp duruyordu. Cambazlığı başarıp elinde bomba birkaç metre uzaklaştı, ancak o zaman ürperdim. İstedikleri bizi titretmek ve hep şaşırtmak. İnsanlar savunamıyorsa, sürünemiyorsa, uyum sağlayamıyorsa terör tamam demektir. Yezid'le arkadaşlarının bize uyguladıkları her şey bu çizgi içindeydi. Yerleşik korkutma teknikleri önceden tahmin edilemeyen bir olay üzerine inşa edildiğinde etkili olabilirdi. Korsanlar güçlerini bizim en ummadığımız zamanlarda gösteriyorlardı. İkinci darbeyi indirmeye hazırlanmak için şampanya faslını çıkartmışlardı. Elebaşı Yezid pilot kabinine girdi. Hazır oldaki bir subay gibi yerinde çark edişine dikkat ettim ve gene o müthiş şeyi düşündüm. Burada bize uygulanan şeylerin hiçbirisi yeni bir şey değildi. Metotları, jestleri, savunmasız insanlara karşı efendilik savaşı. Yezid 100 tane, 500 tane iş bitirmiş de şimdi kısa bir dinlenmeden sonra yeniden enerjik bir sesle ortaya çıkmaya hazırlanan bir subay rolü oynar gibi dönüş yapmıştı. Artık içine düştüğümüz bu terörün bir hiçten, bir saçmalıktan ibaret olduğunu ve bu genç sevimsiz insanların ve onların arkasındakilerin kötü karakterinden doğduğunu kabul edemezdim. Bizim başımıza gelenler Yahudilerin Filistinlilere yaptıklarının mirasıydı. Yahudilerin terörü de Nazilerden miras kalmıştı. Nazilerin onlara yaptıkları onca şey yüzünden ahlaken maskelenmiş bir kendini kanıtlama çabasıydı. Babalarımızı, büyük babalarımızı hatırladım. Bu işte bir suçlu varsa onlardı. Terörün tohumunu onlar atmışlardı. Bizim atalarımızın terörü nereden devraldıklarını karıştırmak istemiyordum. Yok hayır diye düşündüm. Böyle yaparsam her şey affedilir. Her şey yerli yerine oturtulabilirdi. Manası, mantığı, insanlığı olmayan bir olayı gidip babalarımıza, büyük babalarımıza mal ediyorduk. Tarih bilgim çok az olduğu için, Nazi babalarımızın yöntemlerini bilmediğim için kendime kızıyordum.